Ayrım 26 Güneş Kuşu Wilbur Smith Sayfa 264 Şeyh Hasan kardeşi Ömer ile yaşlı bir incir ağacının dibinde oturuyordu. Buradan Ulu Irmak'ın kuzey kıyısı rahat rahat görülmekteydi. Kuzey kıyıda ince bir bitki şeridinin ötesi tamamen çıplaktı. Ama iki şeyh bu çıplak kıyıyı seyrederken görünüm birden değişiverdi. Tepelere sanki güneşi örten kara bir bulut iniyormuş gibi kapkara bir gölge yayıldı. Ömer mırıldandı. Anlaşılan bu gösteri bize gözdağı vermek için düzenlenmiş. Şeyh Hasan sinirliydi, böyle bir şeyi asla beklemiyordu. Buraya ırmağın ötesindeki o pek bilinmedik esrarlı ülkede birdenbire beliriveren o kara derili imparator ile ticaret konusunda ve ortak sınırlar konusunda görüş alışverişinde bulunmaya gelmişti. Ama işte karşısına dünyanın en kalabalık ordularından bir tanesi çıkıyordu. Acaba Büyük İskender bile böylesine büyük bir orduya kumanda etmiş miydi? Hasan kardeşini tersledi. Eğer niyeti bizi etkilemek idiyse başardı demektir. Çünkü gerçekten etkilendim. Bu ne kalabalık böyle? Askerler hala birbiri ardından dalga dalga iniyordu. Son derece düzenli ilerliyorlardı. Besbelli bu orduyu yöneten komutan işinin ehliydi. Sanki bireylerden oluşan bir topluluk değil de tek bir organizma gibi yayılıyorlardı. Hasan onları seyrederken vadinin şu kavurucu öğle sıcağında bile korkuyla ürperdi. Birden bu kocaman ordu durdu, çevreye derin bir sessizlik çöktü. Bu sessizlik daha da korkunçtu. Sanki her şey, herkes bir felaket bekliyor gibi gerilim içindeydi. Hasan kalkacak gibi yaptı. Bir vahşinin oyunlarına boyun eğemem ben. Bu bir hakarettir. Gidelim, bizimle konuşmak isterse kalkar kendisi gelir. Ama söylediğini yapamadı. Yeniden yastıkların üzerine yığıldı. Kardeşi Ömer onu yatıştırıyordu. Anlaşılan bizim tanıdığımız, bildiğimiz dünya değişiyor ağabey. Dün gerçek olan bugün artık gerçek olmaktan çıkıyor. Sen ne diyorsun, ne yapalım? Biz de bu yeni gerçekleri öğrenelim, inceleyelim derim. Belki de çıkarımıza kullanabileceğimiz bir şeyler bulabiliriz. Karşıdaki kara derili kalabalık sarsıldı, dalgalandı. Onca gırtlaktan çıkan tek bir ses kralı selamladı. Sonra büyük bir savaş kayığı 50 kürekçisiyle birlikte kumsaldan suya indirildi. Yemyeşil suların üzerinden ok gibi adaya doğru ilerledi. Bir adam bembeyaz kumsala çıkarak tek başına şeyhlerin incir ağacının dibinde bekledikleri yere doğru ilerledi. Yanına kimseyi almamış olması, tek başına gelmesi bile karşısındakini küçümseme, gücüne ve yenilmezliğine olan sonsuz güvenin belirtisiydi. Adamın sırtında pars derisinden bir harmani, ayaklarında da sandallar vardı. Ama silahı yoktu, süs eşyası filan da takmamıştı. Şeyhlerin karşısında upuzun boyuyla dikildi. O yırtıcı kuş gözleriyle onlara bakarken sanki ruhlarını okuyordu. Kalın bir sesle, ''Ben Manatasi'yim, kara canavarım ben.'' dedi. Onun kendi dillerini böyle rahatça konuşmasına şeyhler hiç şaşmadılar. Çünkü bu adam konusunda geniş bilgiyi zaten edinmiş bulunuyorlardı. ''Ben de Hasan Sofala Şeyhi, Monomatapa Prensi ve İmparator Şan'ın genel varisi.'' Manatasi birden bir suçlamada bulunur gibi, ''Sarı madeni seviyorsunuz.'' deyiverdi. ''Evet, severiz. Öyleyse sizi tıka basa doyuracak kadar veririm.'' Böyle birdenbire ticari işlere girivermek doğrusu hiç de hoş değildi. Bu adam yabaninin tekiydi. Diplomasinin inceliklerinden filan hiç mi hiç haberi yoktu besbelli. Hasan sordu, ''Siz de çok altın olmalı, nereden buluyorsunuz?'' ''Opet Ulu Aslanı ve dört beldenin kralı Lanon Hikanus'un hazinesinden.'' ''Ne dediniz, anlayamadım.'' ''Öyleyse budalasınız.'' Hasan sarardı. Bu ağır bir aşağılamaydı. Tam ters bir söz söylemek üzereyken kardeşi Ömer kolunu sımsıkı tuttu, ona engel oldu. ''Ne demek oluyor bu, açıklar mısınız lütfen? Yoksa Opet'le savaşmak niyetinde misiniz?'' ''Onları yok edeceğim. İnsanlarını da, sitelerini de, tanrılarını da, hepsini yerle bir edeceğim. Ardından tek bir iz kalmamacasına, tek bir canlı bırakmamacasına.'' Dev zenci titremeye başlamıştı. Kalın mor dudakları köpürüyor, suratı terliyordu. Ömer onu hatırlatmak istedi. Set adında bir yerde çarpışmışsınız, duyduk. Manatası yaralı bir hayvan gibi kükredi, şeyhe doğru atıldı, harmanisinin altından çıkardı, demir pençeli elini onun suratına uzattı. Ömer geri çekilerek kardeşine tutundu. ''Benimle alay etme küçük esmer adam, benimle alay etme, yoksa senin ciğerini söker alırım.'' Ömer korkuyla inledi, ter sakalından akıyordu. Hasan hemen araya girdi. ''Durun, sakin olun. Ağabeyim sadece Opet lejyonlarını yenmenin pek kolay olmayacağını hatırlatmak istemişti.'' Manatasi öfkeden hala titriyordu, güçlükle yutkundu. Sonra döndü, adanın ucuna yürüdü, suya baktı. Yavaş yavaş sakinleşti, yine yanlarına geldi. Tepelere kara bir bulut gibi çökmüş ordusunu gösterdi. ''Bunları görüyor musunuz, bunları?'' ''İyi ama sadece sayıca üstünlük ne ifade eder ki? Karşınızdaki düşman çok güçlü, unutmayın.''
''Şimdi görürsünüz.''
Manatasi böyle diyerek demir pençesini havaya kaldırdı. Kayıktaki subaylarından biri hemen yanına koştu, önünde diz çöktü. Kral ona Vendi dilinde bir şeyler söyledi. Subay sevinçle sıçradı kalktı. Selam verip koştu, kayığa atladı, karşı kıyıya ulaştı. Şeyhler şaşkın ve meraklı olan biteni izliyorlardı. Derken karşıdaki kara ordu bir dalgalandı. Silahları yoktu, çırılçıplaktılar. İki kalın sütun halinde suya indiler. Bir buffalonun boynuzları gibi sığ bir kumluğu kuşattılar. Birdenbire orada uykuya dalmış olan yaşlı erkek su aygırı kendisini kuşatılmış buluverdi. Güçlükle ayağa kalktı. Domuz gözü gibi pembe gözleriyle çevresine bakındı. 5 ton et kalın kurşuni bir deriyle örtülmüş, karnı pembe lekeli, bacakları kısa, kalın ve güçlüydü. Böğürmek için ağzını açtığında bir savaş kayığını kolayca ikiye bölebilecek güçteki kocaman sapsarı sivri dişleri görünüyordu. Beceriksizce koşmaya başladı. Irmağa giden yolu kesen kara gövdelerden duvara olanca gücüyle saldırdı. Bembeyaz köpükler saçarak sığ sulara dalarken karşısındaki kara insan duvarı pekişti, kalınlaştı, onun saldırısını bekledi. Su aygırı 4 nala üzerlerine gitti. Bu duvarı aşıp derin sulara, güvenliğe kavuşmak zorundaydı. Ama bir şey yapamıyordu. Onları ısırıyor, korkunç böğürtüler savuruyordu. Sonunda yoruldu, kum gibi kaynaşan çıplak vücutların altında kaldı, gözden yitti. Tıpkı karıncaların saldırısına uğramış bir akrep gibiydi. Küçücük yaratıklar sayılarıyla onun iri cüssesiyle baş ediyorlardı işte. Derken su aygırının çevresinde su kanla renk değiştirdi. Yaralanan, ölenler hayvandan uzağa fırlatılıyor, akıntıya kapılıp gidiyorlardı. Ama yerleri hemen dolduruluyordu.
''İşte cevabım bu.'' dedi.
''Peki bizden istediğiniz nedir?''
''İki şey. Ordularımın topraklarınızdan ırmağa rahatça geçmeleri için izin. Opet ile ortak savunma anlaşmanızı çiğnemeniz, unutmanız gerekecek. Sonra demir silah istiyorum. Demircilerimin bunca kalabalığı silahlandırması en azından 10 yıl sürer. Sizden silah istiyorum.
Karşılığında da bize Opet'in altınlarını ve orta krallığın madenlerini vereceksiniz, öyle mi?
Hayır, altını alabilirsiniz. Benim altınla işim yok. Lanetli bir madendir altın. Hem yumuşak hem yararsız. Opet'in nesi var nesi yoksa alabilirsiniz. Ama Orta Krallık'taki madenler bir daha hiç işletilmeyecek. Anlaşıldı mı? İnsanlar bir daha zorla yerin altında çalıştırılarak doğal olmayan bir ölüme asla sürüklenmeyecek.
Hasan karşı koymak istedi. Öyle ya, Orta Krallık'ın altını olmazsa ona da bu dünyada yer kalmaz demekti. İmparator Şan'ın bu duruma çok kızacağını biliyordu. Ama Ömer'in parmakları onu yine uyardı. Usulca bunları bir daha sefere tartışırız dedi. Hasan da kardeşinin uyarısına uydu, dilini tuttu. Sadece Manatasi'ye gülümsedi.
Pekala, silahlarınızı alacaksınız.
Şimdi nedense hayvan da insanlar da bir düğüm halinde adaya yaklaşmaya başladılar. Artlarında ölüler bırakarak adaya çıktılar. 1000, belki de 2000 kişi. Yorgunluktan bitmiş ama hala debelenen su aygırını ırmaktan kıyıya çıkardılar, taşıdılar. Su aygırı sağa sola saldırıyor ve dişleri kime rastlarsa hemen oracıkta öldürüyordu.
Hayvanın kafası da ağzının içi de kurbanlarının kanına bulanmıştı şimdi. Adlarında ölülerden ve korkunç derecede sakatlanmış, kolu bacağı kopmuş insanlardan bir kalın iz bırakarak su aygırını Manatasi'nin bulunduğu yere kadar taşıdılar. Demin komutu alan subay da geldi. Bir kolu dirseği altından koptuğu için kan kaybından zayıf düşmüş ayakta sallanıyordu. Krala bir mızrak uzattı. Manatasi yürüdü. Adamları dehşet içinde debelenen canavarı sımsıkı tutarken mızrağı onun boğazına sapladı. Bir vuruşta şah damarını bulmuştu. Su aygırı yeri göğü inleten bir çığlık atarak fışkıran kapkara kan gölünün içinde öldü. Manatasi bir iki adım geri çekildi. Adamları yaralı arkadaşlarının işini hemen çabucak bitirirken ilgisiz seyretti. Sonra subay geldi. Kopuk kolunu göğsüne bastırarak kralından onun eliyle ölmek onurunu kendisine bağışlamasını rica etti. Manatasi'nin gözlerinde bir an bir gurur ışığı çaktı. Sonra demir pençesiyle subayın başına bir kez vurdu. Adamı acılarından kurtardı. Şeyhlerin yanına döndü.
''Ne zaman?''
''Yakında. Gemilerim Doğu denizlerinin ötesindeki ülkelerden döner dönmez.'' Huylano'nun şu son yıllarda yaşlandığını düşünüyordu. Ama daha da yakışıklı olmuştu. Daha olgun bir ifade gelmişti yüzüne. Vücudu ise hep eskisi kadar genç ve sağlamdı. Şimdi çırılçıplak geminin provasında dururken Huy onun kusursuz vücudunu seyrediyor, sonra kendi vücudunu düşünüp umutsuzluğa kapılıyordu. Zihninde sözcükler belirmeye, oluşmaya başladı. Lanon'a bir şarkı, güzelliğine bir övgü. Bugün birlikte balığa çıkmışlardı, uzun zamandır ilk kez. Kocaman bir canavar da yakalamışlardı. Şarap kaselerini dikerken her zamanki gibi birbirlerine seslendiler.
''Uç benim için güneşin kuşu, kükre benim için ulu aslan.''
Lanon diyordu ki, ''Bu işi daha sık yapmalıyız Huy. Baksana çabucak yaşlanıyoruz. Yıllar nasıl da hızla birbirini kovalıyor. Sonra kendi ördüğümüz bir ağın esiri oluyor, kendimizi görevlerimize, işimize, gücümüze kaptırıp gidiyoruz. Şu son birkaç gündür gerçekten yıllardır olamadığım kadar mutlu oldum. Sen çok iyi bir dostsun benim için.'' ''Sensiz ne yapardım bilemiyorum. Beni hiç bırakma olur mu?'' Bu Lanon'da hiç de alışık olmadığı bir davranıştı. Huy saçlarının dibine kadar kızardı, kekeledi. ''Hayır efendimiz, her zaman yanınızda olacağım.'' Lanon güldü. ''Bağal adına kızlar gibi duygusal olmaya başladık. İşte yaşlanıyoruz diyorum da inanmıyorsun. Göldeki balıklar henüz bitmiş değil. Üstelik gün batıncaya dek daha 2 saat zamanımız var. Haydi ne duruyoruz?'' Hava kararırken kayığı kumsala çektikleri yere döndüklerinde baktılar, kalyon koyda demirlemiş, fenerlerini yakmış, bir süre gemiyi seyrettiler. Sonra Lanon dedi ki, ''Bizi bulmuşlar Huy, yerimizi keşfetmişler, haydi seslen onlara.'' Kamerada toplandıkları zaman hepsinin de yüzü asıktı, kuzeyden gelen haberciyi dinliyorlardı. Şu son haftalarda kuzey sınırında bir huzursuzluk varmış, ufak tefek kıpırdanmalar oluyormuş. Karşı kıyıda kalabalıkların dolaştığı, geniş kamp ateşlerinin yakıldığı gözlerden kaçmıyormuş. Casuslar garip olayların haberlerini getiriyorlarmış. Kartal mahmuzlu, aslan pençeli yeni bir tanrının kabileleri yemyeşil otların bulunduğu sulak bir ülkeye götüreceğinden söz ediliyormuş. Gözcüler birçok drav gemisinin ulu ırmağa girdiğini görmüşler. Alışılmışın dışında bir gidiş gelişten, kim bilir kimler arasında gizli toplantılardan söz ediliyormuş. Fırtına bulutları toplanmaktaymış. Sezilen ama açık seçik anlaşılamayan işler, bilinmeyeni gösteren işaretler. Lanon çenesini yumruğuna dayamış, kaşları çatık, bir süre ses çıkarmadan dinledi. Sonunda haberci genç masanın üzerine bir deri torba koydu, iplerini çözdü, içindeki maden parçalarını masaya döktü. Irmakta devriye gezenler gece ırmağı geçmeye kalkışan putperestleri yakalamış, üzerlerinde bu silahlar varmış. Lanon ağır mızrak uçlarından birini aldı, dikkatle inceledi. Hiç kuşku yoktu, drav yapısındaydı bunlar. Ama o dinsizlerin elinde işi neydi? Huy dedi ki belki de ölülerden almışlardır veya çalmışlardır.
Olabilir.
Lannon bir süre daha düşündü, sonra başını kaldırdı. Genç haberci, aferin, iyi iş başardın dedi. Delikanlı zevkten kızardı. Lannon sonra Habbakuk Lale döndü. Bizi bir gecede Opet'e götürebilir misin? Baş üstüne efendimiz. Şimdi Lannon ile Huy yan yana küpeşle de dikilmiş, sevgili adalarının uzaklaşıp karanlıklara dalmasını izliyorlardı. Lannon usulca, kim bilir buraya bir daha ne zaman dönebiliriz Huy? Burada bir şeyler bırakıyormuş gibiyim. Bir daha asla bulamayacağım değerli bir şey. Sen de böyle hissediyor musun Huy dedi. Belki de gençliğini bırakıyorsun Lannon. Belki de şu son birkaç gün gençliğinin de sonuydu. Lannon bir süre daha kaybolan adayı seyretti. Sonra seni sınıra gönderiyorum Huy. Benim gözüm kulağım olacaksın aziz dostum. Tanit suratını asıyor, mor üzümleri iştahla yerken hiç sesini çıkarmıyor. Huy ise durmadan dil döküyordu. Uzun sürmeyecek ki sevgilim, sen daha gittiğimin farkına bile varmadan bakmışsın dönüp gelmişim. Tanit uzun uzun parmaklarını yaladı, sonra ilgiyle elini incelemeye koyuldu. Kral bu göreve senden başkasını gönderemiyor, demek ki kimseye güvenemiyor. Çok ciddi bir iş olmalı, tıpkı balık tutmaya da senden başkasını götüremediği gibi. Bak Tanit, biz Lannon ile birlikte büyüdük. Eskiden o adalara sık sık giderdik. Bu kez de sanki gençliğimize veda etmeye gittik oraya. Ben de burada tek başıma karnım senin çocuğunla dolu bekleyip durdum ama. Canım ancak 5 gün sürdü, geldim işte. Ancak 5 gün sürmüşmüş. Seni anlayamıyorum doğrusu. Bir yandan beni sevdiğini söylüyorsun, öte yandan Lannon Hikanus sana bir işaret çakar çakmaz köpek yavrusu gibi soluk soluğa koşuyor, karnını gıdıklasın diye sırt üstü yuvarlanıveriyorsun değil mi? Tanit, yemin ederim ki kıskanıyorsun sen. Kıskanıyorum öyle mi? Ben şimdi sana kıskanmayı gösteririm. Ve elinin altına ne geçerse fırlatmaya başladı. Huy ile oracıkta terasta uyuyakalmış olan yaşlı ayna kendilerini duvarın köşesine dar atıp kurtuldular. Sonra sesler kesildi. Tanit içeri girmiş ağlıyordu. Ayna, haydi yanına gidin dedi. Ya bana yine saldıracak olursa? Bir güzel pataklarsınız, sonra da öpersiniz. Tanit gözlerinde parlayan yaşlarla fısıldıyordu. Bağışla beni kutsal babamız, çocukluk ettim biliyorum ama senden uzakta geçirdiğim her anı yaşanmamış sayıyorum. Bu kez de seninle gelemez miyim, ne olur ne olursun kutsal babamız, sevgilim. Hayır, ne yazık ki gelemezsin. Çok hızlı gitmek zorundayım, çetin bir yolculuk olacak. Sen ise gebeliğinin 3. ayındasın. Tanit boynunu büktü, kuzu kuzu oturdu, sonra gülümsedi. Hadi bana yine anlat, bebek için neler tasarladın? Sonra gözlerini 4 açıp dinledi. Huy da anlattı. Zenk'teki topraklarından, dağların serin ve sağlıklı havasından, bulduğu süt anneyi, çocuğunun nasıl sağlıklı güçlü büyüteceğini, onu sık sık görmeye gideceklerini hep anlattı. Çocuk oğlan olacaktı. Hayır efendim, kız olacak işte. Sonra gülüştüler ama Tanit'in içi gülmüyordu. Çünkü biliyordu, çocuğu göremeyecek, o mutluluğa eremeyecekti, onu kucağına alıp sevemeyecek, kahkahasını duyamayacaktı. Bir an için gözlerinin önünde zamanın karanlık perdeleri aralandı ve ara sıra olduğu gibi geleceğe bir an için göz attı ve orada sadece karanlık bir takım şekiller, onu dehşet içinde bırakan insanlar ve şeyler gördü. Huya sımsıkı sarıldı, usulca sordu. Çalgını getirirsen bana şarkı söyler misin? Ve Huy yeni şiiri Tanit'e okudu. Her defasında yeni yeni dizeler ekliyordu. Her söyleyişinde yeni dizeler vardı. Marmon Kuzey Krallığı'nın valisi ve Huy'un eski bir dostuydu. Gerçi ondan 30 yaş büyüktü ama iyi anlaşırlardı. Marmon bir askeri tarihçiydi. Huy da onun Roma ile 3. Pön Savaşı konusunda yazdığı bir kitaba yardım ediyordu. Marmon İmparatorluğu'nun en güvenilir generallerinden biriydi. Huy ile birlikte tam 2 gün sınır boyundaki durumun tartışmasını yaptılar. 2. günün sonunda birlikte akşam yemeği yediler. Marmon sıtmalı olduğu için şarap içemiyordu. Huy hep düşünürdü. Hastalık sanki niçin bazılarını öldürür, bazılarını sakat bırakır, bazılarına da hiç ilişmez. Niçin hep alçak araziye, ovaya musallat olur da serin yükseklerde görülmez diye. Bu sorular üzerinde daha düşünmeli, karşılığını bulmaya çalışmalıydı. Marmon o sırada diyordu ki, ''Sonunda iyi bir casus ağı kurabildim, onlara güveniyorum. Birkaç güne kadar kabilelerin oraya gönderdiğim birini bekliyorum. En güvenilir haber kaynağımdır. Eskiden köle olan Storch adında bir vendi. Onun aracılığıyla ırmağın karşısında bir sürü casus ve bilgi toplayabilmekteyim. Aman gelince ben de konuşayım onunla.'' Sonra karargâhtaki subayların isteği üzerine huy çalgısını çadırından getirtti, askerlere şarkılar söyledi. Vaktin çok geç olduğu bir sırada Marmon'a beklediği adamın geldiğini haber verdiler. Huy çalgısını bir yana bıraktı. Casusla görüşmek üzere Marmon'un çadırına gittiler. Storch uzun boylu, zarif yapılı bir adamdı. Sırtı ve omuzları köleyken yediği kırbaçların izlerini hala taşıyordu. Huy'un baktığını görünce hemen harmanisine büründü. Nedense baş rahibin bu adama içi ısınamamıştı. Storch bir süre Huy'u süzdükten sonra Marmon'a döndü. ''Seninle anlaşmıştık. Hani senden başka kimse yüzümü görmeyecekti?'' dedi. ''Ama bu kimse değil ki, alalade biri değil yani. Opet'in baş rahibi, üstelik kralın ordularının da başkumandanı. Huy ben Amon.'' Casus başını salladı, yüzünde hiçbir ifade okunmuyordu. Huy'un Vendi dilini konuşmasına bile şaşmış değildi. Bir saat kadar konuştular. Sonunda Huy Marmot'a döndü. ''Bu adam senin bana söylediklerini doğrulamıyor ki. Aslan pençeli bir tanrıdan söz edildiğini hiç duymamış. Dral silahlarıyla kuşatılmış savaşçıların eğitildiğinden de haberi yok, baksana.'' ''Ama ırmağın bu kesimi sakin. Biz o raporları daha doğudan almıştık. Orada da casuslarımız var.'' ''O halde ben de yarın doğuya giderim. Şafakta yola çıkarım. Yalnız gidersem hem daha çabuk gidebilirim, hem de dikkatleri çekmemiş olurum. Onun için yanıma kimseyi verme. Ama bu adam senin dediğin gibi güvenilir biriyse bana yol gösterebilir sanıyorum.'' Marmot Huy'un söylediklerini adama iletti. O çıktıktan sonra Huy sordu. ''Böyle birine hizmetleri karşılığı ne veriyorsun?'' ''Çok az şey. Tuz, boncuk, birkaç bakır süs eşyası, o kadar.'' ''Peki öyleyse neden yapıyor bunu acaba? Gövdesindeki kırbaç izleri henüz tazeyken ne diye bizim için çalışıyor anlayamadım.'' ''Ben ise insanların yaptığı hiçbir şeye şaşmıyorum artık. Öyle inanılmaz davranışlara tanık oldum ki hiçbir şeyi olmayacak şeymiş gibi karşılayamıyorum.'' Huy bunu izleyen 4 gün boyunca Storch konusunda yeni bir şeyler öğrenemedi. Adam az konuşuyordu. Huy'un gözlerinin içine de asla bakmıyordu. Ama ırmağı çok iyi tanıyordu doğrusu. Güney kıyısındaki 4 kaleden ikisine uğradılar. Huy birçok bilgi edinebildi. 2 kez de kalabalığın ırmağı geçtiği yerlerde bıraktığı izleri gördüler. Ama bu insanlar niçin geçmişte ne yapıyorlardı? Huy bunları öğrenemeyince büsbütün huzuru kaçtı. Çünkü bu belirtiler Storch'un söylediklerine hiç uymuyordu. Bu adama bakılırsa ortalık güllük gülistanlıktı. Irmağın ötesi de çok sakindi. Sessizce ve hızlı yol alıyor, sık vadi bitki örtüsünün arasında orman perileri gibi usulca kayıyorlardı. Çoğunlukla gece yol alıp gündüz sıcağında dinleniyorlardı. Az yiyor, avlanmayla da vakit geçirmiyorlardı. 4. gün bir tepeye vardılar. Irmak olduğu gibi ayaklarının dibine seriliverdi. Burada büyük bir kıvrım yapıyordu. Huy sordu. ''Storch, ırmağı aşabilir miyiz? Burada kabileler var mıdır?'' Adamın yüz ifadesi hiç değişmedi. Huy yine ''Şu kıvrımı karşıdan geçersek daha kestirme olur. Ama tehlikesiz midir?'' ''Bilmiyorum, hele bir gidip bakayım. Sen burada bekle.'' Hava kararmadan 1 saat önce döndü. Huy'u aşağıya, ırmak kıyısına indirdi. Kamışların arasına daracık ağaç kütüğünden oyulmuş bir kayık gizlemişti. Balık kokuyordu, Huy kuşkulandı. ''Nereden buldun bunu?'' ''Aşağıda konaklayan bir balıkçı ailesinden.'' ''Kaç kişi?'' 4. ''Vendiler mi, savaşçı mı?'' ''Hayır, hepsi de Sofya, savaşçı değil, balıkçı. Kır saçlı, yaşlı başlı adamlar. Onlara senden söz etmedim zaten.'' Huy bir süre casusun gözlerinin içine baktı. Orada neler geçtiğini okumaya çalışıyor gibiydi. Sonra onu denemek istedi. ''Hayır, vazgeçtim. Irmağa geçmeyeceğiz, uzun yoldan gideceğiz, zarar yok.'' Storch'un karşı çıkmasını, tartışmasını bekliyordu ama bir iki oralı olmadı. ''Karar senin. Nasıl istersen öyle yaparız.'' ''Pekala öyleyse, hadi geçir beni karşıya.'' Karşı kıyı çamurdu. Buradan su içen hayvanların ayak izleri görülüyordu. Storch kayığı gizledi. Kamışların arasından yürüyorken ikide bir de durup çevreyi dinliyorlardı. Derken birden 100 adım önde yürüyen Storch durdu. Yüzüne ilk kez bir şey, bir sevinç ifadesi okundu. Sağ kolunu kaldırdı, huyu gösterirken bağırdı.
''İşte getirdim, yakalayın onu!''
Otlar birden hışırdadı aralandı. Wendy savaşçıları huyu kuşatıverdiler. Gırtlağa gittikçe sıkan demir bir yumruk gibi çemberi giderek daralttılar. Huy çevresine bakınıyor, bir kaçış yolu arıyordu ama kaçmak olanaksızdı. Akbabalı baltasının deri kılıfını sıyırıp atarken yıldırım gibi kara savaşçılara doğru koştu. ''Bağal adına!'' diye haykırarak baltasını savurdu.
26. ayrımın sonu. Sayfa 277.